Ayrım 19.
Belki de onun cesedini bulurlardı. O zaman ne derlerdi acaba? Derinliğin kendisini çektiğini hissediyordu. Duvara sıkıca yapıştı. Aniden boşluğun çağrısına uymamak için olanca gücüyle karşı koyduğunu fark etti. Korkusu ancak odasına döndüğü zaman yatıştı. Uykuya daldığı zaman şafak sökmeye başlamıştı. Rüyasında aynen 18 yıl önce olduğu gibi İsfahan saraylarında bulunduğunu gördü. Büyük bir bekleme odası. Her tarafta asil ve önemli kişiler vardı. Sultan Melikşah yastıklarla kaplı bir divana uzanmıştı ve Hasan'ın raporunu dinliyordu. Bir yandan kaytan bıyıklarını sıvazlıyor, bir yandan da şarabını yudumluyordu. Eski okul arkadaşı, şimdiki başvezir, sultanın yanında dikilerek ona göz kırpıyordu. Hasan raporu okumaya devam ederek sayfaları çeviriyordu. Aniden sayfaların boş olduğunu fark etti, devam edemiyordu. Dili dolaştı, ilgisiz şeyler kekelemeye başladı. Sultan soğuk ve sert gözleriyle ona bakıyordu. "Yeter!" diye bağırdı ve ona kapıyı gösterdi. Dizlerinin bağı çözülmüştü. Başvezirin şeytani kahkahaları salonda çınlıyordu. Ter içinde uykudan uyandı. Tüm vücudu titriyordu. "Allah'a şükür!" diye rahatlayarak "Sadece rüyaymış!" dedi. Sonra rahat ve derin bir uykuya daldı. 8. Bölüm. Yıldızların gökyüzünde pırıl pırıl parladığı güzel bir geceydi. İnsanın kainatın kalp atışlarını işittiğini sandığı gecelerden biri. Güneşin kavurduğu topraktan yükselen ısı, Demavent ve Elbruz dağlarının zirvelerinden esen soğuk kar rüzgarıyla birleşiyordu. Savaşçılar geçitte tek sıra halinde ilerliyorlardı. Atlarının üzerindeydiler. Ebu Ali en baştaydı. Her 5 savaşçının birinde bir meşale vardı. Alevin etrafında uçuşan gece kelebekleri ateşe çok fazla yaklaştıklarında çatırdayarak yanıyorlardı. Subayların ve çavuşların emirleri, devecilerin haykırışları, atların kişnemeleri, boğazın derinliklerinde yankılanarak kat kat yükseliyorlar, neredeyse ırmağın çağlamasını bile bastırıyorlardı. Fedailer kamplarını yamacın başındaki güvenli bir yere kurmuşlardı. Çadırlarını kurduktan sonra ateş yakmışlar ve nöbet sırasını belirlemişlerdi. Yaklaşık 200 metre uzaklarında diğer savaşçılar, süvariler, mızrakçılar, okçular geçici bir karargah kurmuşlardı. Onlar da küçük bir ateş yakmışlardı, her zamanki yemeklerini pişirmekteydiler. Bütün bir öküzü ateşin üzerinde çeviriyorlardı. Bu arada birbirleriyle alçak sesle sohbet ediyor ve gülüşüyorlardı. Ama sık sık ilerideki bir noktaya baktıkları da gözden kaçmıyordu. Gerçekten de keskin gözlü birisi uzaklardaki geçitin başındaki kulenin üstünde heykel gibi dikilerek ufku gözetleyen nöbetçiyi fark edebilirdi. Devriye kolları ise görevlerine başlamadan önce az da olsa uyuyabilmek için battaniyelerine sıkı sıkı sarılmışlardı. Fedailer kendilerini yorgun hissediyorlardı. Bütün gün sinir bozucu imtihanlara girmişler ve kabul töreni de heyecanlarını doruğa çıkarmıştı. Ebu Soraka'nın tavsiyesi üzerine battaniyelerine sarılarak uyumaya çalıştılar. Son 2 gün onlar için o kadar olağanüstü şeylerle doluydu ki kendilerini bekleyen savaş artık onları heyecanlandırmıyordu. Birkaçı hemen uykuya daldı. Birkaçı ise battaniyelerinin altından sönmekte olan ateşe doğru yaklaştılar. "Allah'a şükür eğitim dönemi sona erdi nihayet," diye iş çekti Süleyman huzurlu bir sesle. Gerçekten de gece düşmanı beklemek ile bütün gün kıç üstü oturup yazı yazmak arasında büyük fark var. "Mesele şu ki acaba düşman gerçekten de gelecek mi?" dedi İbni Vakkas huzursuzlukla. Okulda en sakin ve dikkat çekmeyen öğrencilerden biriydi. Ama yaklaşan düşman onda bir çeşit savaşçılık ruhu uyandırmış olmalıydı. "İşte buna rezalet derler," diye karşılık verdi Yusuf. "O kadar hazırlandık ve heyecanlandık. Türkleri kılıçlarımızın ucuna takıp kovalayamayacak mıyız yani? Daha da komiği ne biliyor musun? Bir sürü talim yaptın. Bunların karşılığını alamadan Türkler seni öldürürlerse çok gülerim," diye alay etti Süleyman. "Allah hepimizin kaderini çizmiştir," dedi Cafer bir filozof tavrıyla. Çekilen kura sonucu bayraktar olma şerefi kendisine nail olmuştu. İçinde yükselen bir kibir duygusunu belki de kadercilik ile bastırmak istiyordu. Yine de böylesine zorlu bir eğitimden sonra o vahşilerden birinin birisini öldürmesi çok aptalca olurdu doğrusu, diye sırıttı Übeyde. "Korkak 1000 kere, cesur ise 1 kere ölür," dedi Cafer anlamlı anlamlı. Übeyde öfkelenmişti. "Ne demek istiyorsun? Bu gece ölmek istemediğim için ben bir korkak mıyım? Tartışmayı kesin diye lafa karıştı Yusuf. İbn Tahir'e bakın, yıldızları sayarak hoşça vakit geçiriyor. Belki de onları son kez saydığını düşünüyordur. Süleyman alay etti. Aman Allah'ım, Yusuf bile şair kesildi başımıza. Arkadaşlarının birkaç adım uzağında battaniyesine sarınarak yatan İbn Tahir gerçekten de yıldızlara bakmaktaydı. Hayatım ne kadar da garip diye düşünmekteydi. Çocukluğumun uzak bir hayali artık gerçek oldu. Babasının evindeki çocukluk yıllarını hatırlamıştı. Babasının etrafında toplanan erkeklerin söylediklerine kulak kabartıyordu. Halifenin hak iddiası üzerine tartışıyorlardı. Bu arada Kur'an'a danışıyorlar, Sunniliği kötülüyorlar ve birbirlerine gizlice Mehdi hakkında yeni öğrendikleri sırları anlatıyorlardı. Ali'nin soyundan gelecekteki ve zuhur etmesiyle birlikte dünya adaletsizliğinin ve yalancılığın pençesinden kurtulacaktı. Oh, inşallah zuhur ettiği zaman ben de hayatta olurum diye iş çekiyor ve ruhunun alev alev yandığını hissediyordu. Ali ve peygamberin olduğu gibi onun da hizmetkarı sayıyordu kendisini. İstemeden kendisini Muhammed'in damadı ile kıyaslıyordu sürekli. Müminlerin en ateşlisi ile. Ali de çok genç yaşta kanını iman uğruna akıtmaya karar vermişti. Ona rağmen peygamberin halifesi olma hakkı elinden alınmıştı. Halk isyan ederek onun halife olmasını sağlamıştı. Ama bir süre sonra bir alçağın hançeriyle şehit olmuştu. İşte bütün bu olaylar İbn Tahir'in içinde yaşanan ateşi kürüklemişti. Ali onun için örnek alınacak, ulaşılmaya çalışılacak tek insan idi. Seyduna'nın hizmetine girmesi için babası onu Alamut Kalesi'ne gönderdiği zaman kalbi nasıl da titremişti. Bu adamın bir evliya olduğunu duymuştu. Hatta birçok insan onun bir peygamber olduğuna bile inanıyorlardı. İçindeki bir ses şöyle diyordu. İçindeki bir ses şöyle diyordu ona. Bu adam senin için hasretle beklediğin, yanıp tutuştuğun El Mehdi olacak. Fakat neden kendisini hiç kimseye göstermiyor? Niye fedailiğe kabul törenlerini bizzat kendisi yönetmemişti? Niye bu işi dişleri dökülmüş bir ihtiyara vermeyi yeğlemişti? O ana kadar Seyduna'nın gerçekten kalede oturup oturmadığından şüphelenmek hiç aklına gelmemişti. Fakat tam bu anda kafasından korkunç bir düşünce belirmişti. Ya Alamut Kalesi'nde Hasan İbni Sabbah diye biri yoksa, ya Seyduna arkasında boş bir taht bırakıp ortalardan kaybolduysa ve Ebu Ali diğer dâilerin ve şeyhlerin onayıyla hükümdarlığını ilan ettiyse, Ebu Ali bir peygamber mi? Hayır, bir peygamberin dış görünüşü böyle olamazdı. Olmamalıydı. Belki de sadece bu yüzden, müminlerin içinde de aynı duyguların uyanması için suskun ve görünmez bir Seyduna icat etmişlerdi. Çünkü kim Ebu Ali'yi İsmaililerin en büyük önderi olarak kabul edebilirdi ki? Her halükarda kalede büyük bir sır saklıydı. Bunu hissedebiliyordu. İçindeki merak onu bu gece her zamankinden daha çok kasıp kavuruyordu. Acaba gerçeği örten esrar perdesini günün birinde aralayabilecek miydi? Acaba yaşayan gerçek Seyduna'yı kendi gözleriyle görebilecek miydi? Dört nala koşan bir atın sesini duydu aniden. İradesi dışında silahını kavrayarak ayağa fırladı. Arkadaşları battaniyelerine sarılmış uyumaktaydılar. Bir haberci gelmişti. Ebu Ali ile alçak sesle konuştuklarını gördü. Kısa bir emir işitti ve nöbetçiler yanmakta olan son ateşleri de söndürdüler. Düşman yaklaşmaktaydı, hiç şüphesiz. Fakat onun içine garip bir huzursuzluk duygusu yerleşmişti. Yıldızların canlı, parlak ışıklarına baktı. Ne kadar küçük olduğunun farkına vardı. Kainatta bir nokta kadardı ancak. Bunu anlamak ona mutluluk vermişti. Belki de günün birinde gerçekten cennete girebilirim diye mırıldandı kendi kendine. Oh, ne kadar da istiyorum. Rüyasında onu orada beklemekte olan bakireleri görmüştü. Bembeyaz tenli, kapkara gözlü huriler. Şimdiye kadar tanıdığı kadınların gözünün önünden geçirdi. Annesi, kız kardeşi, birkaç başka tanıdık kadın. Huriler bambaşka olmalı diye düşündü hayaller içinde. Her halükarda bu dünyada dökülen kanlara değecek güzellikte olmalıydılar. Ve cennete nasıl gireceğini hayal etmeye başladı. Her tarafını sarmaşıklar bürümüş büyük bir demir kapıdan geçecekti önce. Etrafına bakınacak ve Kur'an'da vaat edilen şeyleri arayacaktı. Tekrar battaniyesine sarıldı. Evet, gerçekten de cennetteydi. Son derece güzel bir kız ona doğru geliyordu. Bir hayal kadar güzel, bir hayal kadar harika ve bir hayal kadar göz kamaştırıcı. Cennetle arasında kurduğu bağı koparmaktan korkarak uyuyakaldı. Borazanın sesi eski bir savaş çığlığıydı sanki. Davullar gümbürdemeye başladı. Bütün bölük az sonra ayaktaydı. Fedailer aceleyle kılıçlarını kuşandılar, miğferlerini taktılar ve mızraklarıyla kalkanlarını aldılar. Yarı uykulu vaziyette sıraya geçerek göz ucuyla birbirlerini süzmeye başladılar. Bir haberci sultanın ordusunun yaklaşmakta olduğunu bildirdi dedi İbni Vakkas. En son nöbeti o tutmuştu. Ebu Soraka kısa bir teftişten sonra ok ve yaylarını hazır tutmalarını emretti. Fedailer aldıkları talimat üzerine geceyi geçirdikleri tepenin başına giderek mevziyi aldılar. Soluklarını tutmuş bekliyorlardı. Fakat görünüşe göre düşman hiç de acele etmiyordu. Bir süre sonra zaman geçirmek için kuru incir, hurma ve kurabiye yemeye başladılar. Atları tepenin ayağına kalkmıştı. Başlarında iki asker vardı. Zaman zaman huzursuz bir şekilde kişnedikleri işitiliyordu. Nihayet hava aydınlandı. Fedailer bölüğün kalan kısmının ordugah kurduğu küçük yükseltiyi görebiliyorlardı. Ebu Ali süvarilerine yandaki bir sıra çalılığın arasında mevzi almalarını emretmişti. Atlarının yanında bir ayakları üzerinde olduğu halde bekliyorlardı. Mızrakları ve kılıçları ellerindeydi. Okçular ise tepenin etrafına dağılmışlardı. Büyük dahi herkesin yerli yerinde olduğundan emin olmak için etrafı geziyordu. Arkasından gelen bir asker atının dizginlerini tutmaktaydı. Bir süre sonra da fedailerin önüne geldi. Birden vadinin sonunda beyaz bir lekenin belirdiğini gördüler. Ebu Ali gözetleme yerini terk ederek Ebu Soraka'nın yanına geldi. Nefes nefese ileride bir yerleri işaret etti. "Yaylarınızı hazır tutun," diye emretti dahi. Beyaz bulut giderek büyüyordu. Bir süre sonra bir tek atlı seçilmeye başlandı. Atını çılgınca mahmuzluyordu. Ebu Ali gözlerini kırpıştırarak ona baktı. "Oklarınızı fırlatmayın, bu bizden biri," diye bağırdı sonunda. Atına atladı, birkaç askere kendisini izlemelerini emrettikten sonra yamaçtan aşağı inmeye başladı. Arkasından gelen askerlerden birisinin bayrağını elinden kaptığı gibi atını dört nala ziyaretçiye doğru sürmeye başladı. Karşıdan gelen atlı beklenmedik bu karşılama yüzünden şaşırdı. Hatta bir an için atını dizginledi. Ama beyaz bayrağı görünce atını mahmuzlamaya devam etti. Nihayet Ebu Ali ziyaretçiyi tanıdı. Buzruk Ümit. Ebu Ali süvari eliyle arkasını işaret ediyordu. İkisi birden ufka baktılar. Hızla yaklaştığı belli olan siyah bir çizgi belirmişti uzaklarda. Bir süre sonra atlıların silüetleri seçilmeye başlandı. Başlarının üzerinde halifenin siyah bayrağı dalgalanıyordu. Ebu Ali emretti. Yaylarınızı gerin. Ebu Ali ve Buzruk Ümit aceleyle tepenin başındaki adamların yanına gittiler. Adamların hepsi hücuma hazırdı. Heyecandan tir tir titriyorlardı. Okçular yeni bir emir aldılar. Herkes kendisine bir adam seçsin. Düşman atlıları ok menziline girmişlerdi. Oklarınızı fırlatın. Oklar Türklerin üzerine uçtu. Birkaç at süvarilerini atlarını alarak yere devrildiler. Saldırganlar bir an için duraksadılar. Komutanları olduğu, kafasında miğferde taşıdığı tuğlardan açıkça belli olan lider yüksek sesle haykırdı. Boğaza! Çabuk! Ebu Ali işaretini vermek için bu anı beklemişti. Süvari birliğinin en önünde olduğu halde hışımla yamaçtan aşağı indi. Sert bir manevrayla boğazın girişini tuttu. Türkler bu kısa zamanda oraya ulaşmaya muvaffak olamamışlardı. Ortalığı savaşın gürültü patırtısı sarmıştı. Silahlar uçuşuyor, mızraklar mızraklarla çarpışıyor, başların üzerinde çevrilen kılıçlar parıldıyor, beyaz ve siyah bayraklar birbirine karışıyordu. Tepenin başındaki fedailer aşağıdaki savaşı izliyorlardı. Göğüsleri müthiş şekilde daralmıştı. "Haydi, atlara, düşmana hücum!" diye bağırdı Süleyman ve atına doğru yürümek istedi. Ebu Soraka Süleyman'ın üzerine atlayarak onu engelledi. "Delirdin mi? Emri duymadın mı?" Süleyman çılgınca bir öfkeyle lanet okumaya başladı. Elindeki sadak ve yayı öfkeyle yere fırlattı. Kendisine emredildiği gibi siper aldı. Çılgınca ağlıyordu. Türkler aldıkları ilk darbenin şaşkınlığını üzerlerinden attıktan sonra toparlanarak boğazın girişindeki direnişi kırmak için var güçleriyle hücuma kalktılar. Komutanlarının kalede çok az sayıda savaşçı bulunduğuna emin olduğu belliydi. İsmaili askerlerinin büyük kısmı vadiye inmişti. O da bundan yararlanarak kaleye giden yolu tutmak ve üstünlüğü ele geçirmek istiyordu. Fedailer Alamut saflarındaki askerlerin ilk şehitlerini verdiklerini fark ettiler. Hepsi hiddetten tir tir titriyordu. Bir şey yapmadan orada oturmak zorunda kalmaları dayanılmaz bir işkenceydi. Ebu Suraka durmaksızın gözleriyle ufku tarıyordu. Nihayet ufukta yeni bir siyah çizgi belirmişti. Fedailer önce bunu fark etmediler. Fakat yeni gelenlerin bayrağının Şehit Ali'nin beyaz renginde olduğunu gören Ebu Soraka'nın kalbi sevinçle doldu. Şimdi fedaileri savaşa göndermenin tam sırasıydı. Gözleriyle düşmanların komuta kademesini aradı ve onu fedailere gösterdi. "Atlarınıza binin," diye bağırdı onlara. "Yapraklarınız zapt edin. Bir erkek gibi dövüşün." Genç adamlar sevinç çığlıkları içinde göz açıp kapatıncaya kadar yamaçtan aşağı indiler ve atlarına bindiler. Kılıçlar kınlarından sıyrıldı ve Cafer beyaz bayrağı yukarı kaldırdı. Hepsi birden Türklerin kuvvetli kanadına hücum ederek onları ırmağa doğru geri çekilmeye zorladılar. Hasıl olan karışıklıktan yararlanan Süleyman dişlerini sıkarak ilk düşmanını öldürdü. Elde ettikleri avantajı iyi değerlendirmeye kararlı olan Cafer arkadaşlarını peşinden sürükleyerek düşmanın içine daldı. Yusuf çılgınca haykırışlar arasında olduğu yerde fır dönerek kendisine yaklaşan düşman askerlerini geri çekilmeye zorluyordu. İbni Tahir ise arkasında çarpık bacaklı bir Tatar'ın saklandığı kalkana saldırıyordu. Tatar kırılan mızrağını fırlatıp atmıştı. Elindeki kalkan ve kılıç ile kendisini müdafaa etmeye çalışıyordu. Ama bir süre sonra kalkanı tutan kolu yoruldu ve güvenli bir yere saklanmak için kaçmaya başladı. Süleyman ve yanındakiler birkaç düşmanı daha eğerlerinden alaşağı ettiler. Beyaz bayrak siyah bayrağa giderek yaklaşıyordu. Sonunda Türklerin komutanı kendilerine saldıranların niyetlerini anladı. "Bayrağı koruyun," diye öyle yüksek bir sesle bağırdı ki dost düşman herkes onu işitti. İbni Tahir bağırdı. "Komutana saldırın." Türkler bayraklarının ve komutanlarının etrafında toplandılar. Bir an sonra Abdülmelik ve adamları düşmanın üzerine karabasan gibi çöktüler. Dehşete düşen Türkler rüzgarda savrulan yapraklar gibi dağılıverdiler. Bu arada Süleyman düşman bayraklarını gözden kaçırmamıştı. İbni Tahir de komutanı. "Geri çekilin," diye bağırdı düşman komutanı. "Bayrağı koruyun." Fakat İbni Tahir hemen yanı başındaydı. Kılıçları çatıştı. Tam bu anda Mutsufer adamları onlara yardıma gelmişti. Birkaç Türk onları engellemeye çalıştı. Ortalıkta muazzam bir karışıklık vardı. Düşman kumandanı ve atı az kalsın yere düşeceklerdi. İbni Tahir kargaşadan çabuk sıyrıldı. Gözleriyle düşman bayraklarını arıyordu. Az ileride ırmağın kıyısında at sürerken buldu onu. Süleyman onu bir gölge gibi takip etmekteydi. Arkadaşına yardım etmek için çabucak onlara doğru sürmeye başladı atını. Fedailerden birkaçı da ona katıldı. Süleyman düşman bayraklarının hemen ardındaydı. Atını çılgın gibi mahmuzluyor ve adamın üzerine atlamaması için mızrağıyla yan tarafını kolluyordu. Fakat Süleyman'ın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan Türk aniden mızrağıyla fedaiye vurdu. Aldığı ani darbeyle sarsılan Süleyman atından düştü. İbni Tahir haykırarak atını mahmuzladı. Hemen sonra bayrakların yanında bitivermişti. Yerde yatan Süleyman'ı gördüğünde bembeyaz kesildi. Aklında bir tek şey vardı. Verilen emre uymak ve düşman bayrağını ele geçirmek. Türk'ü nehre doğru geri çekilmeye zorladı. Sonunda süvarinin arkasında geriye gidebileceği yer kalmadı ve atıyla beraber çılgınca akan nehrin köpüklerine karıştı. İbni Tahir saniyenin binde biri kadar tereddüt anı geçirdi. Sonra da dik kıyıdan aşağı inerek atını doğruca köpüren suyun içine sürdü. Az kalsın akıntı onu sürükleyip götürecekti. Fakat hemen kendisini toparladı ve atın suyun üzerinde kalmaya zorladı. Türk askeri az ilerideydi. Var gücüyle bayrağı suyun üstünde tutmaya çalışıyordu. İbni Tahir az sonra onu yakaladı. Başına kuvvetli bir kılıç darbesi alan Türk'ün bayrak tutan eli gevşedi. Kendisi de akıntıda kayboldu. Halifenin siyah bayrağı artık İbni Tahir'in ellerindeydi. Kıyıdan zafer çığlıkları yükseliyordu. Fakat akıntı çok kuvvetliydi. Atı nefes almakta zorluk çekiyordu. Debelenerek başını suyun üstünde tutmaya çalışmaktaydı. İbni Tahir atı kıyıya yöneltmeye çalıştı ama boşuna. Bu arada arkadaşları onu kıyıdan takip ederek hem gözden kaçırmamaya hem de cesaretlendirmeye çalışıyorlardı. Nihayet bir tanesinin aklına suya girerek ona bir mızrak uzatmak geldi. İbni Tahir kendisine uzatılan mızrağı yakaladı. Bunu gören diğer fedailer ona çarçabuk bir ip attılar ve İbni Tahir'i güç bela kıyıya çekebildiler. Süleyman nasıl diye sormak oldu ilk iş kıyıya çıkar çıkmaz. Düşman bayrağını İbni Vakkas'a uzatmıştı. Fedailer birbirlerine baktılar. Durumu nasıl? Geri döndüler. Süleyman yavaş yavaş onlara doğru yürüyordu. Gözleri hayal kırıklığı ile doluydu. Atını arkasından çekmekteydi. İbni Tahir atını ona doğru sürerek seslendi. Düşman sancağını ele geçirmemizi sana borçluyuz. Öbürü boş ver der gibi elini salladı. Neden hayatımda ilk defa önemli bir iş yapma fırsatı yakaladım? Onda da bir aptal gibi davrandım. Kader benden yana değil. Bugün bunu daha iyi anladım. Çok sinirliydi. Arkadaşları ata binmesine yardım ettiler. Toplanma borusu çaldı. Ordugaha geri dönme vakti gelmişti. Türklere karşı kazanılan zafer kusursuzdu. Düşman süvari bölüğünün komutanı ve 120 askeri öldürmüştü. Bunun yanı sıra 36 yaralıyı da esir almışlardı. Öbürleri ise dört bir yana dağılmışlardı. Onları takip eden askerler birer ikişer geri dönerek kurbanlarının sayılarını bildiriyorlardı. İsmaililerin 26 ölüleri, bir o kadar da yaralıları vardı. Ebu Ali tepenin eteğine büyük bir çukur kazılarak düşman ölülerinin içine atılmalarını emretti. Sonra da Türk komutanının başının kesilerek bir mızrağın ucuna takılmasını istedi. Gözetleme kulesinin tepesinde uygun bir yerde ibret-i alem olsun diye sergilenmeliydi. O sırada kalenin savunulması ile görevli adamlar başlarında Münüçer olduğu halde savaş meydanına gelmişlerdi. Savaşa katılamamaktan büyük üzüntü duyuyorlardı ve zafer sarhoşu askerlerin anlattıklarını somurtarak dinliyorlardı. Elhekim ve yardımcıları yaralılarla ilgileniyorlardı. Şu anda geçici olarak pansuman yapıyordu fakat kaleye varınca işinin zorlaşacağının farkındaydı hekim. Bütün yaralılar savaş alanından uzaklaştırıldıktan ve düşman ölüleri gömüldükten sonra Ebu Ali toplanma borusunun çalınmasını emretti. Askerler şehit olan arkadaşlarını ve düşmandan ele geçirdikleri ganimetleri develere ve katırlara yüklediler. Kendileri de atlarına binerek zafer naraları eşliğinde kaleye doğru yol almaya başladılar. Hasan kulesinin tepesinden savaşın seyrini izlemişti. Fedailerin savaşa iştiraklarını ve Abdülmelik ile Metsufer'in adamlarının yetişerek son darbeyi indirişlerini görmüştü. Sevinçliydi. Sonuçtan ziyadesiyle memnundu. Bir gong sesi birisinin geldiğini bildirdi ona. Kimse, hatta hadımların bile izinsiz kuleye çıkamazlardı. Bu suçun cezası ölüm idi. Hasan odasına geri döndü. Buzruk Ümit kendisini bekliyordu.